Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Sevda Linka, Ayşe Kulin, Remzi Kitabevi, 1. basım Şubat 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Postane binasının yanı sıra Milli Tiyatro, Hukuk Fakültesi ve civardaki binalar dayanıyor, yeni patlamalarla bu ateş dansını eşlik ediyorlardı. Rüzgarda uçuşan kızıl saçlar gibi savrulan alevleriyle har har yanıyorlardı. Yandıkça kırmızı bir fona çizilmiş simsiyah iskeletlere dönüşüyorlardı. Nimeta taş kesilmiş geçmişini seyrediyordu alazların ötesinde. Çocukluğu, gençliği, anıları, sevinçleri, kederleri incelip uzayarak, bükülerek alevlerin arasında göğe yükseliyor, Saraybosna külleriyle birlikte sağa sola savruluyordu. Bosnalı bir gazeteci olan Nimeta, dünya tarihinin en acımasız soykırımlarından birinin yaşandığı Bosna Savaşı'nın ortasında kendisi ve ailesi için yaşam mücadelesi verirken içinde kıyasıya süren bambaşka bir savaşla da baş etmek zorundaydı. Varoluş mücadeleleri 800 yıldır süren onurlu, cefakar ve kahraman boşnaklar ve sevgili babam rahmetli Muhittin Kulin için. Bu kitap Osmanlı öncesinde dini nedenlerle Haçlı orduları tarafından 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında ve 1992 savaşındaysa Sırplar ve Hırvatlar tarafından sürekli soykırımına tabi tutulan ama asla yok edilemeyen Boşnak halkının acılarını Türk halkına biraz olsun tanıtabilmek amacıyla yazıldı. Roman, savaş öncesinde Tito'nun kurduğu 6 federe devletten oluşan Yugoslavya Federatif Cumhuriyeti'nde aşırı milliyetçiliği azdırarak savaşı tırmandıran ve sonuçta Yugoslavya'yı alevler içinde bırakan günleri anlatıyor, savaşın ilk 3 yılında yaşananları okura aktarıyor. Kitapta yazılan olaylar belgesel nitelikli, tarihi ve siyasi kişilerin dışındaki karakterler kurgudur. Sevda Linka Dipnot Sevda Linka, Sevda Şarkıları. Saraybosna, Eylül 1986. Nimeta, mutfakta bulaşıkları yıkarken radyodan yükselen şarkının neşeli ritmine uygun hareketlerle sallanıp durmasına rağmen iç sıkıntısından boğulacak gibiydi. Kahvaltıda oğlunu bile gözünden kaçmamıştı bu dalgınlığı. "Anne, tam 3 kere sordum aynı soruyu, sağır mısın?" demişti oğlu. "Biraz dalgınım canım. Dün gece hiç uyuyamadım." "Neden?" "Kışa girerken böyle olurum." "Kışa 23 Eylül'de girilmez ki anne." "Ne de olsa sonbahar, ara mevsim işte. Sonra kış birden bastırıverir." Oğlu yine dün akşam içkiyi fazla mı kaçırdın gibilerden bakmıştı yüzüne. 3 yıldır bir kadına yakışmayacak kadar çok içtiğinin kocası, arkadaşları ve annesi kadar oğlu da farkındaydı elbette. 11 yaşındaydı Fiko. Aklı da boyu gibi yaşına göre hızlı gelişmişti. Uyanık, cin gibi bir çocuktu. Nimeta zaman zaman onun bakışlarını üzerinde hissettiğinde içini okuyabilmesinden korkardı, yüreğini okuyabilmesinde. Yüreğinde olmaması gereken bir sevgiye yer vermişti çünkü. Bu sevgiyi filizlenmeye başladığı andan itibaren yeşertmemek, büyütmemek için elinden geleni yapmıştı aslında ama boşunaydı çabaları. Stefan'la aynı şehirde yaşıyor olsalardı belki daha kolay olurdu kopmaları. Birbirlerini her gün ve her an görür, doyasıya sevişir, heveslerini alıp bırakabilirlerdi. Ya da aynı şehirlerde yaşadıklarından dolayı hiç görüşmeselerdi unutur giderlerdi belki. Ama yasak aşkların en şiddetlisine tutulmaları için her türlü şartı öylesine inceliklerle hazırlamıştı ki kader, Nimeta sonunda çaresizliğini ve utancını içkiyle yenmeye çalışır olmuştu. "Ben çıkıyorum anne. Han hazır değil. Bugün onun keyfini bekleyemem. İmtihanım var." Fiko kucağındaki sarman kediyi süt tabağının önüne bıraktı. "Sen git Fiko. Hanayı okula ben bırakırım." Fiko dalgın ve yorgun annesinin yanağına bir öpücük kondurup çıkarken kapıda bir an durup sordu. Babam bugün mü dönüyor? Evet. Fiko gitti. Nimetta iskemleye çöküp mutfak masasına uzattığı kollarına başını dayadı. Yıllardır geciktirmeye çalıştığı an hızla yaklaşıyordu. Stefan'a aralarındaki ilişkiyi kocasına anlatacağına dair söz vermişti. Bu sözü 3 yıldır erteliyordu. Önceleri çocuklarının küçük olduğu bahanesini öne sürmüştü. Sonra babası hastalanmıştı. Onu üzemeyeceği bahanesine sığınmıştı. Derken Hannah'ın okula başlamasını beklemişti. Bahaneler tükenmişti sonunda. Bir seçim yapmak zorundasın Nibeta, demişti Stefan. Ben bu şekilde devam edemeyeceğim. Ya beni seç ya kocanı. Sevdiğim kadının başka biriyle evli olmasına daha fazla dayanamayacağım. Ona boşanmak istediğimi söyleyeceğim. Bu hayattan bıktığımı, çok yalnız kaldığımı. Olmaz. İşin aslını anlatacaksın Nimeta. Kocan başka bir erkeğin varlığını bilmezse boşanmaya razı olmaz. Adama kendinde kusurlar aratma. Başka birine aşık olduğunu söyle dürüstçe. Bu onu öldürür. Sizin inancınıza göre hani sadece ecel öldürürdü insanları? Gülmüştü Nimeta. Beni ecel değil, bu aşk öldürecek. Kocamı da benim günahım, Stejo, demişti. Burhan her zamanki gibi bu akşam da yorgun argın ve toz toprak içine dönecekti eve. Çocuklarına ve karısına sarılmadan önce doğru banyoya koşup Nimeta'nın hazır ettiği sıcak su dolu küvete bırakacaktı kendini. Dağ başında geçen günlerinin yorgunluğunu atmak ister gibi dakikalarca yatacaktı sıcak suyun içinde. Sonra yemekte erik rakılarını karşılıklı yudumlarlarken Nimeta'yı hiç ilgilendirmeyen mühendislik projelerini anlatıp duracaktı en ufak ayrıntısına kadar. Hep o konuşacak, o anlatacaktı. Nimeta'nın yaptığı iş değilmiş gibi sanki aklına bile gelmeyecekti karısına neler yaptığını sormak. Yemekten sonra çocuklarla şöyle bir ilgilenecek, Fiko'nun derslerinin nasıl gittiğini öğrenecek, Hannah'ın ısrarla söylediği yeni okul şarkısını dinler gibi yapacak, televizyona bakarken Bozo'yu kucağına alıp usul usul okşayacak, sonra da karısını yatak odasına sürükleyip çocukların odaya dalmasına karşı kapıyı kilitleyerek Nimeta'yla sevişmek isteyecekti. Günün en zor anı da o zaman başlayacaktı işte. Nimeta, 20 yaşından beri koynuna girdiği, bir zamanlar delice aşık olduğu kocasına kendini vermemek için 1000 dereden su getirecekti. 15 gündür evden uzak olan Burhan'ı atlatmanın mümkün olamayacağını bildiği için yemekte erik rakısını patlatıncaya kadar içip dut gibi sarhoş olacaktı. Nimeta için başka bir adama aşık olduğunu söyleyip Burhan'dan boşanmaktan başka çıkış yolu yoktu. Defalarca tekrarlamıştı bunu Stefan. Ama boyunca bir oğlu, bir de küçük kızı olan 30'unu geçmiş bir kadın bunca yıllık evliliğini nasıl yıkardı? Bunu ona karşı hiçbir kusuru olmayan kocasına nasıl izah ederdi? Çocuklarına, ailesine, arkadaşlarına ihanetini nasıl anlatırdı? Mavi bluzu mu giysem, pembeyim anne? Küçük kızı elinde 2 bluza dikilip duruyordu karşısında. Hangisini istersen onu giy. Sen söyle. İstediğini giy kızım. İşim var benim, baksana. Masanın başında öyle duruyorsun ama anne. Nasıl iş bu? Yazacağım yazıyı düşünüyorum. Sen kafamı karıştırıyorsun. Bugün müsamereye katılacak çocukları seçecekler. Çok güzel olmalıyım. Pembeyi giy. Neden? Hana, her çocuğun neden, niçin devri 4 yaşında biter. Sen niye böylesin? Ya sen niye böylesin anne? Nasılım? Hep işin acelen vardır ya da hep düşünür durursun. Kızının yakınması karşısında kala kaldı Nimeta. Aşığım ve çok mutsuzum kızım. Ne yapacağımı bir türlü karar veremiyorum, diyemedi. Karşısında elinde 2 bluza dikilip duran ve koca mavi gözleriyle kendine mahzun mahzun bakan küçük kızına sımsıkı sarıldı. Pembeyi giy, çünkü pembe sana çok yakışır. Mutlaka seni seçecekler bugün Hana. Mutlaka seçecekler, dedi. Tanrı'nın bir ailede hiç olmazsa bir kişiyi mutlu kılması gerektiğini düşünüyordu. Telefon kızıyla birlikte tam kapıdan çıkarken çaldı. Küçük kız okula gecikmişti. Telefona cevap vermekle vermemek arasında bir an tereddüt etti. Zil sesi kesilmeyince içeri koştu, kaldırdı telefonu. Nerede kaldın? Çabuk gel. Müthiş şeyler oluyor. 20 dakikaya kadar toplantıya giriyoruz, diyordu Sonya. Hana'yı okulun önünde bırakıp Ali Paşina'dan aşağı gazladı. Selimoviç'e bulvarında televizyon binasına doğru sürdü arabayı. Müthiş şeyler oluyormuş. Müthiş ne olabilirdi ki? Yaşam durgun bir göl gibiydi yıllardır. Herkesin ne olduğu, ne olabileceği, ne kadar yaşayabileceği bile belirlenmiş gibiydi. O her gün işine gidip gelecek, televizyon haberlerinin hazırlanmasında kendine düşen görevi yapıp parasını alacak. Burhansa Kinin'deki inşaat bitince bir başka yerde, bir başka inşaatta çalışmaya başlayacaktı. Çocuklar okullarına devam edecekti. Kazandıkları paraları iyi günlerde harcamayı sevdikleri için yaz tatillerini Split'te geçirecekler, kışları da Bijelasnica'da kayağa gideceklerdi. Oğlu büyüyecek, babası gibi mühendis çıkacak, kızı da tıpkı anasının yaptığı gibi üniversite biter bitmez aşık olduğu gençle evlenip hemen çocuklar doğuracak ve büyük sandığı aşk birkaç yıl içinde tükeneceğinden bir ömür boyu sıkılıp duracaktı. Nimeta'nın dünyasında ne vardı ki müthiş olabilecek? Bu akşam Burhan'a başka bir erkeğe aşık olduğunu ve ayrılmak istediğini söyleyebilirdi. Bu akşam eşyalarını bir valize doldurup evini terk edebilirdi. Bu akşamı Stefan'ın koynunda sabaha kadar sevişerek geçirebilirdi. Ertesi sabah sevdiği adamın yanında uyandığında sevda yorgunluğunu üzerinden atar atmaz kocasının ve çocuklarının onu insafsızca suçlayan sözlerini ve bakışlarını hatırlar, sonbahar renklerinin coştuğu bahçeye açılan balkonun demirlerine tırmanır ve kendini boşluğa bırakabilirdi. İşte müthiş bir şey ancak o zaman olurdu. Hey, salak mısın sen? Önüne baksana. Kim veriyor sizin gibilere ehliyetleri? Arabayı müthiş bir fren gıcırtısıyla durdururken pencereyi açıp ezilmekten son anda kurtulan adama seslendi. Kusura bakmayın, kabahat benim, dalmışım. Dertlerini başka yerde düşün, direksiyon başında değil, dedi adam. Haklıydı. Nimeta bir müddettir herkese hak verir olmuştu. Acaba içinde boğulduğu suçluluk duygusunu verdiği eziklikten miydi bu ruh hali? Onun dışında herkes her konuda haklıydı. Oysa eşine, ailesine, çocuklarına ihanet eden bir haindi. Onun bir hain olduğunu sadece Mirsa da biliyor, bir de annesi sezinliyordu ama o üzerine dikilen tüm bakışlarla bir suçlama görüyordu sanki. Bu suçlayan bakışlara baş kaldıramıyor, sadece boyun eğiyor ve herkese hak veriyordu. Geçenlerse bölüm başkanı Ivan bile sana bir şeyler oldu Nimeta. Eskiden bu kadar yumuşak başlı değildin demişti. Fena mı? Hep dik kafalılığımdan şikayet ederdiniz demişti Nimeta. Ara sıra o huysuz kızı da özlemiyor değilim demişti Ivan. O huysuz kızı aslında en çok Burhan özlüyordu. Sessiz, isteksiz, yaşam sevincini yitirmiş gibi duran kadın, onun alışık olduğu, sivri fikirlerini sonuna kadar savunan, esintili, renkli, gürültücü Nimeta'sı değildi ne zamandır. Ama zaman denen gaddar olgu, her şeyi değiştirmede, un ufak etmede mahirdi. Kimi değiştirmemişti ki zaman? Burhan, eski Nimeta'yı özlemekle birlikte, uzun ayrılıkların sonunda evine döndüğünde, sessiz, suskun bir kadın bulmanın kıymetini de biliyordu için için. Yorgun oluyordu ekseri, yalnızlığına, sessizliğine alışmış oluyordu. Eskiden, kendininkinden çok başka bir dünyayı ona aktarmaya çalışan karısını, ilgiyle dinler gibi de yapsa sıkılırdı. Medya çalışanlarının o hareketli, renkli bir saati diğer saate uymayan çalkantılı yaşamları onun planlı, programlı, rakamlı dünyasına çok yabancı düşerdi. Bir tek şey isterdi evine döndüğü zamanlar. Nimeta'nın 15 yıl içinde biraz kalınlaşmış, duru beyaz bedenine sımsıkı sarılarak, başını dolgun memelerinin arasına gömerek, onu doyasıya sevmek ve onun kokusunu duyarak sabaha kadar uyumak. Bu arzusu hiç ama hiç değişmemişti Burhan'ın. Nimeta arabasını park yerine bırakıp hızlı adımlarla ofise yürüdü. Asansörde heyecanlı seslerle konuşup duran insanları dinlemedi. Kafası meşguldü. Bu akşam dananın kuyruğu kopacaktı. Kendi katına geldiğini, asansörden çıkıp sola kıvrıldığını, geniş çalışma alanında kendi masasına doğru yürüyüp sandalyesini çektiğini, ceketini çıkarıp sandalyenin arkasına astığını hiç fark etmedi. Bunları bilinçli değil, otomatiğe takılmış bir makine gibi yapmıştı. Nimeta, şuna baksana! Önüne fakslanmış bir gazete uzatıyordu kızlardan biri. Faks kağıdında beliren gazete sayfasına bir göz attı ve sabah uyandığından beri içinde savrulduğu Nimeta'nın kendine özgü dünyası birdenbire zınk diye durdu. gerçek dünyaya geri döndü. Belgrad'da basılan 24 Eylül 1986 tarihli Večernje Novosti gazetesinde Sırp akademisyenlerinin hazırlamış olduğu bildiriden bir alıntı vardı. Yazıda Hırvatistan sınırları içindeki Sırpların büyük bir tehlike içinde oldukları ve önlem alınmadığı takdirde tüm Yugoslavya'da çok büyük sorunların yaşanacağına işaret ediliyordu. Bu bildiriyle ilgili bilgiler çoktan kulaklarına gelmişti habercilerin. Hatta akademide böyle bir çalışmanın başladığını Cumhurbaşkanı Stamboliç'e gizli polis haber bile vermişti. Bir Sırp milliyetçisi olduğu için Hırvatlarla Slovenler tarafından Sırp taraftarı olmakla, Sırplar tarafındansa Sırp menfaatlerini yeterince korumamakla suçlanan Stamboliç, hazırlanmakta olan bildirinin yalnızca bazı sosyoekonomik eleştiriler içerebileceğini düşünmüş, pek oralı olmamıştı ama anlaşılan hata etmişti. Çünkü bildiri beklediği gibi çıkmamıştı. Bildiri sadece Sırp milliyetçiliğini kışkırtmakla kalmıyor, her bir Sırp'ı yüreğinin en ince telinden yakalıyordu. Sırpların asırlardır ezildiğini, sömürüldüğünü dile getiriyor, ateşi nicedir için için yanmakta olan bir meşaleyi ateşliyordu. Nimeta sandalyesine oturup derin bir nefes aldı. Yazıyı baştan sona bir kez daha okudu. Hiç yanılmıyordu. Bu yazının ayak seslerini 3 yıl önce duymuştu. Ne var ki 3 yıl önce uzaktan duyulan ayak sesleri giderek yaklaşıyor, yükseliyor, postal gürültülerini çağrıştıran rap raplara dönüyordu. Sırplar etnik kökene dayalı çok tehlikeli bir oyuna soyunuyorlardı. Büyük Sırbistan hayallerini gerçekleştirmek için ateşle oynamaya başlıyorlardı. Ateşleri Sırp medyasında sürekli yayınladıkları yalanlarıydı. Düzmece haberlerle Sırpların tehdit ve tehlike altında yaşadıklarını yayınlıyorlardı. Huzursuzluğun, kuşkunun sesi giderek yayılıyordu ülkeye. Bu sesi ilk kez Aleksandr Rankovic'in cenazesinde duymuştu. Ve ne gariptir, hem Nimeta'nın özel yaşamını hem de Yugoslavya'yı alt üst edecek olayların tohumu aynı tarihte atılmıştı. 20 Ağustos 1983'te. Nimeta, Bosna televizyonunun görevlisi olarak Aleksandr Rankovic'in cenazesini izlemeye Belgrad'a yollanmıştı. Aleksandr Rankovic 1966 yılında Tito'nun telefonlarını dinleme suçuyla itham edilerek Yugoslav Komünist Ligi'nden ihraç edilmiş bir gizli polis ajanıydı. Yıllar içinde Arnavutların korkulu rüyası Sırp milliyetçiliğinin de bayrağı haline gelmişti. Ülkesine aşırı milliyetçiliğin, ırkçılığın kötü doğumlarını serpip yeşerttikten sonra da her fani gibi ölüp gitmişti. Cenazesine katılan on binlerce Sırp, Yugoslavya'nın diğer cumhuriyetlerinde yaşamakta olan Sırp asıllılarının adına bu cenazeyi bir gövde gösterisine dönüştürmüşlerdi. Irkçıların gövde gösterisine dönüşen bu cenaze töreninde değişik yerlerden töreni izlemeye gelmiş pek çok gazeteci vardı. Zagreb'den gelen gazeteci Stefan Stefanovic ile tanışması da bu nedenle aynı güne 1983'ün 20 Ağustos'una rastlıyordu Nimeta'nın. Sırbistan dışında tüm Yugoslav Cumhuriyetlerin gazetecileri cenaze sonrasında aralarında anlaşarak o tarihte Belgrad Belediye Başkanı olan Ivan Stamboliç'e olayları kontrol altına alamadığı için protesto mesajları yollamışlardı. 1986'da artık Sırbistan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmakta olan Stamboliç, 1983 yılında o gün olaylara müdahale etmemiş, sadece seyirci kalmıştı. Stefan ve Nimeta diğer gazetecilerle birlikte cenaze sonrasında bir büyük otelin barına içki içmeye gitmişlerdi. Stefan'ın kapkara gözleri Nimeta'nın mavi bakışlarına kilitlenmiş gibiydi bütün gece. Genç kadın tuhaf bir büyünün etkisine varmış gibi sadece Stefan'ı görüyordu onlarca kişinin arasında. Sadece onun sesini duyuyordu, onun sıcaklığını hissediyordu. Yıllardan beri ilk kez yeniden canlanıyordu varlığını bile unuttuğu duyguları. Kocasına ihanet etmek aklının ucundan bile geçmemişti o güne kadar. Hana henüz küçücük bir kızdı, bebeğiydi onun. Fikosuna deli gibi düşkündü. Ama o gece bir zombi gibi daha önce hiç tanımadığı bu esmer adamın gece boyunca sadece onunla konuşmasına, onu kolundan çekip dansa kaldırmasına, bedenine sımsıkı sarılmasına, boynunda hissettiği sıcak nefesini, onu esir alıp başka kıyılara taşımasına, onu kul köle eylemesine hiç ses çıkaramıyordu. Uzun gecenin sonunda kendi otellerine döndüklerinde elinden tutup odasına sürüklenmesini, bluzunun düğmelerini teker teker açmasına, onu soymasına, çırılçıplak etmesine, dudaklarını göğüs uçlarına değdirmesine karşı çaresiz, savunmasız kalıyordu. İçindeki yangını söndüremiyor, hiç itiraz etmeden, hiç sorgulamadan o ne isterse yapıyordu. O gece bir odada değil de bir sahilde dalıyordu uykuya sanki. Büyük büyük dalgalar sahile vuruyor, sallayıp duruyorlardı üstüne uzandığı kumları. Başına durmaksızın yıldız yağıyordu gökten, bir başka gezegende yaşıyordu. Yüreği vücudunun her bir milinde ayrı atıyordu. Ertesi sabah Stefan'ın yatağından uyandığında utançtan, pişmanlıktan ve mutluluktan ağlarken, dün cenazesine tanıklık ettiğim iblis ruhumu esir almış olmalı Stefan, nasıl yapabildim bunu ben, demişti. Ruhumuz esir alındı Nimeta, ama Rankoviç tarafından değil. Nimeta yaşlı gözlerini yerden ayıramıyordu. Eliyle çenesini tutup başını kaldırmıştı Stefan. Ruhumuzu sevda esir aldı sevgilim. Sonra Stefan'dan ayrılıp Saraybosna'ya dönmüştü Nimeta. Gazeteye yazılarını yazmış, haber programına haberlerini hazırlamıştı. Evinde çocuklarına ve kocasına yemekler pişirmiş, büyük bir titizlikle evi baştan aşağı silip süpürmüştü. Haftada iki kez temizliğe gelen Milka bile şaşırmıştı hanımındaki bu amaratlığa. Ek görevler üstlenmişti televizyonda ve Burhan yeni işler için yeni yerlere giderken hiç şikayet etmemişti. Bu sevdanın üstesinden geleceğini zannediyordu. Oysa çocukluğundan beri her sırrını paylaşan bir Seda, "Yandın sen kardeşim," demişti. "Yasak meyvenin tadını bir kere tattın mıydı dönüşün olmaz. Yandın ki ne yandın Nimeta?" Mirsa'da nedense ondan daha iyi biliyordu başına gelecekleri. "Toplantı başlıyor, hadi kalk. Neyin var kuzum senin bu sabah?" Sonya dikilip duruyordu başında. Kağıdını, kalemini toplayıp kalktı. İvan'ın odasına yürüdüler. Toplantı masasının etrafı alışılmıştan kalabalıktı bu sabah. "İlginç bir gelişme var çocuklar," dedi İvan. Önünde yığılı duran çeşitli gazeteleri dağıttı çalışma arkadaşlarına. Hepsi değişik cumhuriyetlere ait olan gazeteleri teker teker gözden geçirirlerken boğazını temizlemek ister gibi hafifçe öksürüp devam etti. "Şu Allah'ın cezası bildiriye Belgrad gazeteleri bile tepki gösterirken liderleri Milosevic'den tıs çıkmıyor. Bu size biraz garip gelmiyor mu?" "Biraz bekleyelim bakalım," dedi İbo. "Milosevic'in yardakçısı Dušan Mitrović parti grubunda bir konuşma yapacakmış. Milosevic kendi söylemek istediği lafı Dušan'a söyletecektir." "Bu herifin kendi ağzı yok mu?" diye sordu Sonya. "Milosevic denen adam kartlarını çok iyi oynar. Saman altından su yürütür. O nedenle İstanbul için dümen suyunda yüze yüze bulunduğu mevkiye kadar yükselmedi mi?" Toplantıda Sırp milliyetçiliğinin aşırı ırkçılığa dönüşmesi halinde ne gibi önlemler alınabileceğini konuştular. "Bence çok iyi niyetliyiz," dedi Meyt. "Olanlar oldu bile, zile basıldı. Bundan sonra Sırpları kim durdurabilecek acaba?" "Senin Zagreb'de dostların var Nimeta. Onlarla bir temas kur bakalım ne düşünüyorlar," dedi İvan.